Eylül.
Ayrım 2.
Süreyya Hacer'i savundu. Yo, rica ederim bey, haksızlık etme. Hacer'i kabahatli görmeye o kadar alışmışsın ki artık ne yapsa fena görüyorsun. Hele düşün, zavallı kız. O güldükçe bir şey beni tırmalıyor gibi geliyor. O zaman Hacer'in düğünden önceki halini anlatmaya başladı. Genç kızın söylediği, itiraf ettiği, umutlarını, emellerini, bütün o genç kızların kadın olacakları zamanla ilgili hayallerini anlattı. Bugün o genç kız karşısında birden böyle kaleminde otura otura yaşlı memurlar arasında büyüyerek yaşlanmış, tembelleşmiş bir koca bulunca ne hale geldiğini gösteriyordu. Şimdi düşün, diyordu. Farz edelim. İşte mesela Necip Bey, ona pekala koca olabilirdi. Öyle biri ile birleşip otursaydı, sanır mısın ki Hacer böyle olurdu? Daha doğrusu böyle olsa belki bu sana doğal gelirdi. Gerçi şimdi Hacer öncekinden daha hırçındır ama yemin ederim ki kötü yürekli değildir. Sen kardeşisin ama benim kadar bilemezsin. Kadın kadını daha iyi tanır. Süreyya kendi kendine söylenir gibi. Necip, evet dedi. Necip pek iyi olurdu. Hatta annem de hep onu ileri sürüyordu. Fakat babam, aile içinde böyle bir evlilik iyi olmaz dedi, çıktı işin içinden. Ondan başka ben de düşündüm ki Necip Hacer'e pek uygunsa da kız kardeşim Necip'e hiç layık değildir. Layık olmak şöyle dursun, hatta uygun bile değildir. Necip'e daha iyi terbiye görmüş, daha ağırbaşlı, daha ince bir kadın lazımdır. Hem Necip evlenmekten, ölümden kaçar gibi kaçar. Suat gülüyordu. Aman Necip Bey tuhaftır. Bence evlenmek ölmek demektir. Der durur. Necip için gelip böyle bir bucağa kapanarak kalmak, baharı bütün yazı böyle geçirmek. Bunun imkanı yoktur. O serbest alışmış, gezmeye, eğlenmeye alışmış. Onun bekarlık hayatının çekiciliklerini unutturup kendine bağlamak için ben kadın isterim. Hacer mi? Hacer Necip'e kendisini bir ay bile sevdiremezdi. Bizim terbiye ettiğimiz kızlar ne olacak? Suat yeniden güldü. Aman beyefendi duymasın, yine neler söyler. Süreyya omuzlarını kaldırarak sustu. Hava gittikçe serinliyor, durgun hava sanki hep su oluyordu. Gece berrak, altın pullu, mavi tüyleriyle titreyerek donuyordu. Suat pelerinin içinde büzüldü. Soğuk dedi. İstersen içeri girelim. O anda aşağıdan yükselen bir ses, pek soğuk pek diyordu. Bu Necip'in sesiydi. Suat eğilerek, biz içeri kaçıyoruz dedi. Hacer soğuktan büzülmüş sesiyle, ama bütün bütün kaçmayınız, biz de salona geliyoruz dedi. Salona geçtikleri zaman Suat camları kapadı. Hacer'le Necip dışarıdan gürültülü geliyorlardı. Kapı şiddetle açılarak Hacer içeri atıldı. Pelerinin yüksek yakasında kaybolmuş, küçük yüzü mosmor kesilmişti. Koştu, elini Suat'ın boynuna sokarak, üşümüş müyüm bak dedi. Necip pardüsünü çıkarmış oraya bırakıyordu. Süreyya ona doğru yürüyerek, eğer Hacer hasta olursa seni sorumlu tutacağım Necip dedi. Sonra onun elini tutarak, bak senin elin de donmuş. Necip gülüyordu. O halde beni yine Hacer Hanım kurtarır. Zira bu kabahatte ne kadar az suçum olduğunu herkesten iyi o bilir. Bir türlü kandırıp buraya getiremedim. Önceleri böyle değildi. Şimdi şair olmuş. Elinden gelse biçilmiş tartılmış şiirler söyleyecek. Hacer lambanın yanında ayakta, ellerini ağzına götürmüş, nefesiyle ısıtmaya çalışarak kardeşine bakıyordu. Sonra omuz silkerek Necip'e döndü. Sen korkma boşuna dedi. Onlar hep sözdür. Biz o sözleri hep dinledik. Şimdi senin asıl yapacağın şey sobayı yaktırmaktır. Necip sobayı yaktırmaya giderken Suat dedi ki, durun Necip Bey, hizmetçiler onu bir saatte yakamazlar. Bırakın bana, siz yalnız söyleyiniz, ateş getirsinler. Süreyya Hacer'in yanına gelmiş, ellerini eline almış oturuyordu. Hacer Süreyya'dan korkmamakla birlikte ondan daima çekinirdi. Kabahatli çocuklar gibi konuyu değiştirmek düşüncesiyle aynanın önündeki saate bakarak, ooo saat daha 3:30, yatmamıza daha vakit var, bezik oynayalım mı çocuklar dedi. Süreyya bu teklife cevap vermeyerek, sen küçük olmalıydın da Hacer diyordu. Seni mini mini şamalarla iyice bir dövmeliydim. O zaman belki Necip Bey'in intikamını da alırdım. Necip sobayı yakmak için Suat'a yardım ediyordu. Benim intikam mı? Dedi. Dünyada intikam kadar tanımadığım bir duygu yoktur. Bugün beni döven birini yarın biri döverken görsem ağlayacağım gelir. Şimdi soba alevi almış, odunlar telaşlı bir çatırtıyla yanmaya başlamıştı. Hacer Süreyya'nın elinden kurtularak bezik masasını düzeltmeye başladı. "Haydi Beziye, Beziye," diyordu Suat. "Ben oynamam, bakarım," diyerek masaya oturdu. Necip, Hacer, Süreyya oynamaya karar verdiler. Onlar oynarken Suat seyrediyordu. Birden o kadar dalmış, gözlerinin önündeki şeylere dikilen bakışı onları görmeyerek başka alemlere o kadar uzayıp gitmişti ki kendisinin orada olduğunu oyun bittiği zaman fark etti. Necip Bey kağıtları ileriye iterek "Benim canım sıkıldı," dedi. Süreyya, "İşte gördünüz ya, bizim Hacer'le oyun olmaz," diye kağıtları toplamakta Necip'e yardım ediyordu. Hacer, "Efendim, Allah rahatlık versin," dedi. O gittiği zaman Necip kağıtları bırakarak, "Size tuhaf gelecek ama hakkı da var ya," dedi. "Burada oturup da insanın neşesini koruyabilmesi için sizin gibi olması gerek. 10 gün kalmak kararıyla gelmiştim, galiba yarın ilk trenle kaçacağım. Burada nasıl hayat geçiriyorsunuz bilmem ki. Zorla insan cehenneme girer mi? O zaman Suat yarın istediği anda buradan kaçabilmenin kocası için de bir mutluluk sayılabileceğini düşündü. Süreyya'ya baktı, o demin karısına ettiği şikayetleri şimdi Necip'e dinletmeye başlamıştı. Necip hep hak veriyor, kendisinin bir an bile duramayacağını söyleyerek gittikçe güçlenen kararıyla "Aman hemen yarın kaçayım," diyordu. Suat, "Buradan nereye gidersiniz?" diye sordu. Adaya, "Şimdi ada gittikçe güzelleşir. İstanbul'un en güzel yeri bu ayda adalardır. Dayıma gider kalırım. Hele pazar günleri o kadar kalabalık oluyor ki." Süreyya daldığı sessizlikten uyanarak, "Ben olsam büyük adaya gitmem," dedi. "Daha tenha bir yere. Öyle bir yer olsun ki ben kalabalık içinde olayım da yine de orada yaşamayayım. Ben gitsem mesela Heybeli'ye yahut Burgaz'a." Necip gülerek, "Aa, orada bir gün yaşayamam," diyordu. Sonra ikisine de bakarak ciddi bir tavırla, "Sizin için oralar çok güzeldir. Fakat benim gibi yalnız yaşayan bir adam için, eğer ben de sizin gibi olsam, hatta buradan da ayrılmam," dedi. Süreyya gülerek karşı çıkıyor, burada insanın boğulduğundan, yaşamanın imkanı olmadığından söz ediyordu. O zaman Necip kabul etti. "Evet evet, öyle bir yer olmalı ki insan kalabalıkta yaşamalı fakat içine girmeden." Onlar da konuşurken Suat düşünüyordu ki kocası gibi kalabalığı sevmeyen bir adam değil, kalabalık içinde büyümüş Necip Bey bile kendisine bir eş bulursa burada, kocasının cehennem dediği bu köşede yaşamaya razıydı. Süreyya'yı böyle daima neşeli ve yalnız birlikte olmaktan başka her türlü kaygıdan kurtulmuş tutamamak ona büyük bir felaket gibi geliyordu. Düşüncelerinin ta derinlerinden bir ateş, bir küçük korku, bu felaketin sahiden büyümesi düşüncesinden doğan bir acı gittikçe kendisini duyurmaya başlıyordu. "Ne yapmalı ya Rabbim?" diyordu. Necip konuşurken hep kendilerinden mutlu ve uyumlu bir eş gibi söz ettikçe ona memnun ve minnettar gözlerle bakarak teşekkür etmek istiyordu. Hala bu mutluluk rengini koruyan, bu ortak hayatlarının derinliklerinde hissedilmeyen, görülmeyen bezginlikler duyduğundan o söyledikçe gerçekten onun sandığı kadar mutlu olduklarına kanmak istiyordu. Hiçbir kederleri, ayrılıkları, hiçbir şeyleri yoktu. Fakat işte bu kadar içten, bu kadar bağlı bir hayata alıştığı için en hissedilmez şeyler ona bir tehdit gibi geliyordu. Birden Necip'in "hep kabahat daima aynı hayatı sürmekte" sözü kulaklarını yırttı. Evet, değişmek gerekli değil miydi? Eğer bugün yalnız varlığıyla kocasını her emelden uzak tutamıyorsa ve bunun sebebi hayatlarının daima tek renk olmasıysa, bundan sonra o korktuğu geleceği hükmü altında tutabilmek için hayatını değiştirmeli değil miydi? Şimdiye kadar hayatlarını hiçbir hesapla düzenlememiş, hep olayların akışına bırakmıştı. Fakat bundan sonra idare etmek, düzenlemek gerekeceğini anlıyordu. Hatta mutluluklarının hep aynı devam etmesi, onları bezdirmese bile bezginliğe götüren bir duygu içinde tutmaktaydı. Bu kendisine yeterli bir ders oluyordu. Evet, artık biraz yapmacık olmalıydı ve bunu derin bir acı ile hissediyordu. Geçirdiği doğal, kaygısız hayat hiçbir kayıt altına girmeden bile umulduğundan üstün bir neşeyle, daima beklenmedik gülümsemelerle gelen, hep güzelliklerle, hep sevinçlerle gelen o yalın hayat ona şimdi ele geçmesi imkansız, acı bir lütuf gibi görünüyor, O günlerin yoksunluğu içine yas gibi çöküyordu. Ah, çocukları sağ olsaydı. Ve bunu düşünür düşünmez her zamanki gibi ta ciğerinden bir şey sızlayarak gözlerini yaşlarla doldurdu. Ah çocuk, bunu anlıyordu. Bir çocuğun bir ailede nasıl bir bağ olduğunu, yerine başka hiçbir şeyin geçmesi imkansız neşelere benzeyecek bir başkalık, bir yenilikle kalpleri nasıl hoşnut ve mutlu ettiğini düşünüyor. Düşündükçe çocuğunun ölümüne şimdi bunun içinde ayrı bir yas tutuyordu. Ah sağ olsaydı, onların hayatını nasıl daima sıcak, nasıl genç tutacaktı. Bu ölüm kendilerinde o kadar derin bir yara açmıştı ki Suat yeniden doğurmaktan büyük bir korku duyuyor, doğurmaktan çekiniyordu. Ey, o halde bırakacak mıydı? Mutluluklarının böyle hiç görülmeyen, hissedilmeyen fakat etkileyen, yıkan ve bir gün bir büyük yara halinde ortaya çıkacak olan bu kurdunu bırakacak mıydı? Kocasını gittikçe bu can sıkıntısına yenilmiş, gittikçe bu can sıkıntısının pençesinde o daha güzel geçen zamanlara özlem çeker görüyor. Bu özlem arttıkça kendisinin güzel duyguları azala azala belki bir gün asıl engel kendisi sayılarak bütün ihmal edileceğini düşünüyordu. Kendi etkisinin kaybolmasından çok kocasının başka bir etkiye kapılması olasılığı onu yakıyordu. Tekrar sormaya başladı. Ey, o halde... Evet, uğraşmak gerekiyordu. Fakat nasıl? Önce onun istediğini yapmalıydı. Birden kocasına karşı yüreğinde yer tutmuş olan sevgi öylesine kaynadı ki, "Peki, sen de git. Necip Bey'le birlikte sen de eğlen." diyeceği geldi. Fakat sonra kadınlığı ona bir takım görünümleri gösterdi. Daima her zevki paylaştıkları halde şimdi onu kendisine yabancı, yoksun kaldığı zevkleri içinde gördü. Sıradan bir kıskanç, her şeyi kendisi için isteyen bir kadın olmadığı halde buna dayanamadı. Onu hiçbir eğlenceden yoksun bırakmak istemez, fakat hep eğlencelere katılma isteğini de önleyemezdi. Birden kafasında bir ışık titredi. Bu, kendisine o kadar beklenmedik bir neşe verdi ki, oturmayarak kalktı, gezinmeye başladı. Süreyya ile Necip hala sözlerine devam ediyorlardı. Şimdi Necip ona bir şeyler anlatıyor, Süreyya dayanmış, dalgın dalgın onu dinliyordu. Ve genç kadın kocasını mutlu etmek ve sevimli görmek için o kadar içten bir istek duyuyor, onu mutlu etmek, onu hiçbir kadının edemeyeceği kadar mutlu etmek için o kadar sonsuz bir yürek gücü duyuyordu ki, artık her türlü engele karşı gelmenin kendisi için bir sıkıntı değil, bir zevk olacağını düşünüyordu. Yavaşça çıktı. Kocası görmeden babasına mektup yazmak için hemen odasına kapandı. Mektubunu o şimdi gelip görecek diye bin heyecan içinde yazıp bitirdikten sonra hemen zarflayıp dadısının odasına gitti. Küçükten beri elinde büyüdüğü bu ellilik kadın kocası öldükten sonra Suad'ın rızasıyla buraya yanına gelmişti. Birçok rica ile onu yarın erkenden İstanbul'a kadar gitmeye razı ettikten sonra yukarı çıkıp Süreyya'yı hala Necip Bey'le salonda bulunca şimdiden başarı kazanmış gibi memnun yanlarına oturdu. Sabahleyin uyanır uyanmaz Suad'ın ilk işi hizmetçiye "Dadım gitti mi?" diye sormak oldu. Kız ihtiyar kadının erkenden indiğini haber verince memnun kalkıp camları açtırdı. Bol bir güneş gecenin rutubetini silik, güçsüz buharlar halinde oraya buraya dolamış, rüzgarsız havada bunlar asılmış kalmıştı. Ta uzakta, üzerinde tek tük köşklerle ağaçlar kaynaşan bir ovanın ötesinde ufka kadar deniz görünüyordu. Süreyya'ya, "Acaba Necip Bey gitti mi?" diye sordu. Süreyya bir koltuğa uzanmış düşünüyordu. Bunun üzerine kalktı. "Sahi, ama daha gitmemiştir. Gidecek olsaydı gece veda ederdi. Dur bir kere bakayım," dedi ve camlı kapıyı açarak köşkün üç tarafını çevreleyen balkonda yürüyüp öbür cephede bir pencerenin önünde durdu. Necip pencerenin yanındaki koltukta dalgın oturuyordu. "Ben seni uyuyor sandımdı." "Oo, saat bir. Bu zamana kadar uyumak için insan miskin olmalı. Hele ben buranın asıl sabahını severim. Şehrin harıltısı içinde yaşadıkça insana biraz sükun, biraz kır, bir iki kuş sesi pek hoş geliyor. Evet, burada geçici olarak oturduğunu bildiğin için sana öyle gelir." Necip ileride kütüklerin arasında entarisiyle dolaşarak yanında bağcı ile bir şeyler konuşan beyefendiyi göstererek, "O hiç de sizin gibi düşünmüyor," dedi. Süreyya kızgınlıkla omuzlarını kaldırdı. O da eğer bu yıl bir salkım üzüm bulabilirse... Güneş tatlı bir okşayışla sıcaklığını duyurmaya başlamış, pencerelerden giren ışık içerinin yarı gölgesinde güler yüzlü parıltılarla resimleşiyordu. Sessizlik içinde hafif sesle bahçede konuşan beyefendinin söylediklerini işitiyorlardı.
Ayrım sonu.